Ayrım 56.
Atatürk'ün denemesi bir dava. Ona yardım etmek her fedakarlık pahasına benim için bir borç. Bir yandan da zevkim var. Kağıdı yemek masasının üstüne koyar, döner, döner, bir saatte yarım sütun kadar bir şey yazardım. Bu yazılar Öztürkçeydi. Fakat sevilmeyen kelimelerden de hiçbiri yoktu. Bir akşam aşırıcılar gene benden şikayet etmeleri üzerine İsmet Paşa o gün yazdığım bir başyazıyı okur. Bundan daha iyi Türkçe ne olabilir der. Atatürk, ama içinde bizim kelimeler yok cevabını verir. Halbuki Atatürk meclis nutuklarında baysal utku sözünü kullanacak kadar hareketi teşvik ediyordu. Bizden de bunu istiyordu. Özleştirmecilerin baysal utkusu Osmanlıcanın İsa ile Peygam'ı kadar ölmüş değil midir? Marif vekilliğine gelen Saffet Arıkan bizi anlayan bir arkadaştı. Atatürk'le konuşması pek cesaretli değildi ama bir de bizlerle bir deneme yapması acaba nasıl olur gibi telkinlerde bulunuyordu. Bir akşam Atatürk sofra bittikten sonra benim yanı başındaki iskemleye oturmamı emretti. Dili bir çıkmaza saplamışızdır dedi. Sonra bırakırlar mı dili bu çıkmazda? Hayır. Ama ben de işi başkalarına bırakamam. Çıkmazdan biz kurtaracağız dedi. O vakit Saffet Arıkan'la beraber yeni lügat komisyonu kurduk. Bu komisyona Hasan Ali, Necmettin Sadak, Celal Esat, Köprülü Fuat, Reşat Nuri, Ali Muzaffer gibi azalar seçmiştik. Anadolu Kulübü'nde cep kılavuzu denen Osmanlıcadan Türkçe'ye lügatı hazırlamaya başladık. Usulümüz pek sadeydi. Bir Türkçesi olan yabancı kelimeleri tasfiye ediyorduk. Kullanılır Türkçesi olmayanları Türkçe olarak alıkoyuyorduk. Artık Türkçe kelimeler yapılma devrine girmiş olduğumuzdan şivemizdeki ek ve köklerden yeni kelimeler üretiyorduk. Atatürk başlangıçtan pek hoşnut kaldı. Hatta bir akşam rahatsız bulunan başvekilin evine gider, bu çocuklar bizi çıkmazdan kurtaracaklar der. Beni Karpiç lokantasına yemeğe davet ederek bu müjdeyi verdiydi. Sonra bir gün, niçin müfrit dediklerinizi de heyete almıyorsunuz diye sordu. Yaptığınızın itiraz edilecek nesi var? Lugatınızı bitirdikten sonra tenkit edeceklerine onlarla şimdiden münakaşa edersiniz dedi. Belki de özleştirmecilerin müracaatı üzerine bir tavsiyede bulunmuştu. Yalnız başımıza çalışmamız imkanı olmadığını küçük bir yoklamayla anlamıştım. Böylece bizim lugat komisyonunu genişlettik. Artık pek tartışmalı toplantılar yapıyorduk. Aramızda Frankça hangi kelimeyi ortaya atsanız, aslının Türkçe olduğunu iddia eden rahmetli Yusuf Ziya veya Arapça kelimelerin köklerini Türkçe'ye çıkaran Naim Hazım üstadımız olduğu halde ve bir kelimenin kökü Türkçe ise, onu bugünkü kullanıldığı şekilde kullanmak gibi bir prensip üzerinde de anlaşmışken, hiçbir lüzumlu kelimeyi lügatta bırakamıyorduk. Bu devirde biz şiveciler ne kadar kelime teklif ettikse hemen hepsi sevilmiştir ve dilde kalmıştır. Bunların yekûnu yüzlercedir. Özleştirmecilerin teklifleri ise uydurmacılık damgası yiyerek hareketin de kötülenmesine sebep olmuştur. İçlerinden biri demişti ki, efendim Türkçe'de 500 kelime mi vardır? İşte lügat budur derim, üstünü yasak ederim. Bir başkası, kelimenin güzeli çirkini olmaz diyordu. Biz dilde ırkçılığa inanmıyorduk. Kullandığımız Türkçenin ekleri ve kökleriyle bu ilk ve esaslı ileri atılışta bize yeteceğini de iddia ediyorduk. Biz Fransızca kadar bağımsız bir Türkçeyi ideal saymakta ve bunun bile hayli uzun zaman sonra mümkün olup olmayacağını düşünmekteydik. Karşımızdakilerden hele bazıları yeryüzünde eşi olmayan ve eşlenmesine ihtimal de olmayan öz bir dil yaratmak hayalindeydiler. Can kelimesini Türkçeden kaldırmak gibi isim verilmez sapıtkanlıklar meydana almıştı. Bir gün hüküm kelimesi üstünde durmuştuk. Terimler arasındaki yargı dışında bu kelimenin Türkçede kalmasından başka çare yoktu. Fakat bir türlü münakaşanın sonunu getiremiyorduk. Dağıldıktan sonra dostum Abdülkadir yanıma geldi. Kendisi bir defa demişti ki, ben Asya Türklerinin çoğunun lehçelerini biliyorum. Sizin ve Yakup Kadri'lerin lehçesini de anlıyorum. Benim aklımın ermediği bir lehçe varsa o da Türk Dil Kurumu'nun lehçesi. Dolmabahçe Sarayı'nın üst holünde, görüyorum ki pek sıkılıyorsunuz dedi. Siz bana güçlük çektiğiniz kelimeleri söyleyiniz. Bir Türkçe asla vardırabiliriz dedi. İşte hüküm kelimesi dedim. Yarına kadar müsaade ediniz. Ertesi gün bazı lehçelerde ökün akıl manasına geldiğine, bunun bir takım lehçelerde uk şeklini aldığına ve Yakutça'da ekiyle kelime yapılabildiğine dair vesikalar getirdi. Toplantı açılınca ben hüküm kelimesi Türkçedir dedim. Çünkü hüküm meseleyi halletmekteydi. Akşamları komisyonun çalışmalarını Atatürk'e götürürdüm. Bu yakıştırmayla böyle ehemmiyetli bir kelime kazanmaklığımızdan pek memnun kaldı. İstiyordu ki Türkçe'de mümkün olduğu kadar çok kelime bırakalım, ancak bu kelimelerin Türkçe olduğunu da izah edebilelim. Kılavuz çıktı ama kimseyi tatmin etmiyordu. Atatürk bir gün, İsmet Paşa'yı gördüm, konuşamıyoruz, dilsiz kaldık, bu kadar çalıştık, küçük bir kılavuz çıkardık diyor dedi. 1935 sonbaharında Atatürk İstanbul'dan Ankara'ya rahatsız dönmüştü. Kurum üyelerini yanına davet etti. Yataktaydı. Fransızca yazılmış bir kısa etütten bahsetti. Bu etüt Viyanalı doktor Kıvırgıç tarafından yazılmıştı. Viyanalı doktora göre ilk tefekkür güneşle alakalıydı. Dillerin doğuşu da güneşe bağlanmalıydı. Bu etütten ilham almışa benzeyen güneş dil teorisi üstünde durmak istemiyorum. Ben bu teoriye hiçbir zaman inanmamıştım. Atatürk'ün maksadı birçok yabancı kelimelerin Türkçe olduğunu ispat ettirerek Türk lügatını dünyanın en zengin olanlarından biri haline getirmekti. Biz onun gayesine bakalım ve bağlanalım. Tarih tezleri içinde birçok şeyler söylenmiştir ve Atatürk'ün uydurma bir tarih peşinde koştuğu ileri sürülmüştür. Doğrusu şudur ki dilimiz ve tarihimiz ne Osmanlı aydınlarının sandığı gibi hiçbir şey ne de Atatürk devrinin zorladığı her şeydi. Atatürk aşırıları deneyerek doğruyu bulmak istemiştir. Eserini sonuçlandırmaya ömrü yetmedi. Yazık ki son dil çalışmaları da Atatürk'ün eşsiz ve hayret verici sağduyusunu hayli zedeleyen hastalık buhranlarına rastladı. Ama dil devrimi de olmuştur. Dil büyük bir hızla kendi kendisini aramakta ve bulmaktadır. Terimler işinde milletler arası prensiplere uyup da sağa ve sola doğru ifratlar arasında muvazeneli bir yol bulabilirsek, gelecek nesle ansiklopedisini yazabilecek bir milli dil bırakabiliriz. Bu da büyük, pek büyük bir iştir ve şerefi en başta Atatürk'ündür. Atatürk dilde Türkçeciliği devlete mal etmiştir. Üniversiteye mal etmiştir, mekteplere mal etmiştir. Atatürk'ün amacı zengin, güzel ve milli Türkçeydi. Bu gayeden ayrılmak için insan Türklüğünden uzaklaşmalıdır. Bugüne kadar yaptığımız, yapılacak olanın belki yarısından da ileridedir. Dilde geri dönülemez. Mesela benim sevmediğim, benimsemediğim ve kullanmadığım uydurmalardan bile geri dönebilecek miyiz? Genel kelimesi herkesin pek kolayına gelmekte, yeni nesil bu kelimeyi Türkçenin herhangi bir kelimesi gibi öğrenmektedir. Mefkûrenin uydurma olduğunu sonradan anlamış olanlar, alıştıkları bu kelimeyi kullanmaktan vazgeçmişler midir? Sel, sal, men, man eklerinin binlerce soyadında serbest vatandaşlar tarafından benimsenmiş olduğunu görüyoruz. Telefon rehberindeki soyadlarından pek çoğu bu eklerle yapılmıştır. Biz gençken çocuğu olanın ilk aradığı şey bir edebiyatçıya giderek hiç duyulmamış bir Farsça veya Arapça bir isim soruşturmaktı. Bugün herkes duyulmamış bir Türkçe isim aramakta ve bu isimler yeniden yapılmaktadır. Bu şunu gösterir ki artık bir şeye inanılmamakta ve bir şeye de inanılmaktadır. İnanılmayan şey Osmanlıca, inanılan şey Türkçedir. Atatürk'ün son yılları. 1. Atatürk'ün ilk bezginliğini Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünde sezmiştim. Hepimiz bu yıl dönümünü kutlamaya heyecanla hazırlanıyorduk. Akşam sofralarından birinde Atatürk, "Bana gelince ben hiçbir şey hissetmiyorum," demişti. Büyük hareketlerin adamıydı. Devrimlerini de bitirdikten sonra sanki artık hiç işi kalmamışa döndü. Acaba hastalığının da başlangıcı mıydı? Ben bir aralık Atatürk dedim. Cumhur reisi olmazdan önce halkla temas ediyordunuz. Yıllar var ki sizi yalnız biz sofranızdakiler dinliyoruz. Milletin sesinizi işittiği yok. Yalnız meclis açılışlarında hükümetin verdiği yıllık raporu okuyorsunuz. Bütün temasınız bu. Bakanlardan biri Şükrü Kaya söze karıştı. Bakın bakın ne diyor Falih. Hükümetin hazırladığı raporu okumak. Ya Cumhur Reisleri başka ne yapar? Tarihlerimize geçen 10. yıl dönümü nutkunu söylediği akşam gene sofradaydık. Nutkun halkı ve gençliği nasıl coşturduğundan bahsediyorduk. Yakınlarından bir hanıma döndü. Çocuğum bilmiş olasın ki bana bu nutku söyleten şu arkadaştır ve beni gösterdiydi. Daha sonra dil, tarih ve Hatay işleri geldi. Atatürk kendini alabildiğine bu işlere verdi. Sabahlara kadar sofranın karşısında kara tahta beynini yoruyordu. Saatlerce mide yorgunluğuyla beraber bu bitmez yorgunluğu pek yıpratıcıydı. Atatürk sağlam bir kimse değildi. Eskiden beri böbrek hastalığı çekmiş olduğunu bilirdik. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı zaman 5-6 saatte bir sıcak banyoyla ancak rahat edebilecek kadar rahatsızdı. 1924'te kalp krizi teşhisi konan bir göğüs ağrısı geçirmiş ve 2 ay kadar perhiz etmişti. Daha sonra 1927'de bir enfarktüs krizi geçirmiştir. Hususi hekimliğini yapan Sağlık Bakanı Doktor Refik Saydam müsteşarına, "Asım, Gazi çok hasta," demişti. O zaman Almanya'dan iki profesör geldi. Uzun uzun kendisini muayene ettiler, perhiz tavsiye ettiler. Gece hayatına ve içkiye son vermek lazımdı. İlk defa o yılın Temmuz'unda İstanbul'a gelen Atatürk eski yaşayışına devam etti. Atatürk'ün bizi şaşırtan hastalarından biri de vücutça ve kafaca yorulmaksızın, dikkati hiç gevşemeksizin çalışma yeteneğiydi. Ertesi gün manevrada beraber çalışacağı arkadaşlarıyla gece yarısına kadar gazinoda kaldıktan ve onları uyumaya gönderip kendisi vereceği vazifeleri hazırlamak üzere sabahladıktan sonra şöyle bir yüzünü yıkayıp tıraş olarak yine herkesten erken kıtaları başına gittiğini dostlarından duymuştuk. Ben 43 yaşla 58 yaş arasında yakınında bulunmuştum. Memleket dolaşmalarında maddi zahmetlere hepimizden fazla dayandığını görürdük. Bir defa Dikmen kırlarında bir piknikten sonra koşmacalı bir bohça oyunu oynamıştık. Bir delikanlı kadar çevik, hızlı ve seyirtkendi. Büyük Nutku 53 yaşında yazmıştır. Çalışma odasında yarı ayaküstü, yarı oturarak ve yüzlercesi arasından vesikalar ayırarak nutkunu dikte ederdi. Yorulan değişirdi. Bir defasında pek genç bir arkadaşı baygınlık geçirmişti. Akşama doğru bir banyo aldıktan sonra hiç dinlenmeden sofraya iner, o gün yazdıklarını bize okur veya okutur, hadiseler üzerinde terü taze bir muhakeme ile tartışmalar yapardı. Bir kitabı merak edince koskoca bir cilt de olsa bitirmeden uyuyamaz veya pek az uyku aralaması ile okumaya devam ederdi. Sonra sofrada etrafını çizdiği fıkraları bizlere tekrarlardı. Eğer bildiğiniz bir eserse Atatürk'ün en can alıcı fikirler üstünde durmuş olduğunu anlardınız. Atatürk akşamları bir müddet bilardo oynardı. açık havada ve at üstünde geçen subaylık ve komutanlık hayatından sonra uzun oturuculuk devrinde bu oyun onun başlıca idmanıydı. 1937'de çok defa geç vakit yukarı kattan inip istakayı bir iki defa vurduktan sonra kesilerek rengi ve bakışları yorgun, içeriye geçelim demeye başlamıştı. O zamanları dil işiyle uğraştığından yalnız dimağını alabildiğine zorladığını ve bunun da sinirlerini alt üst ettiğini görüyorduk. Maddi bir çöküş ve sarsılış hali vardı. Sanki artık gitmeyen, gitmek istemeyen bir şeyi eğilmez bükülmez iradesiyle kendi içinden kendi itiyordu. Kalıp onun eşsiz hayatiyetini kaplayıp tutamıyordu. Kendisini İzmir'de yakından tanıdığım zaman, "Paşam bilir misiniz sizi ilk defa nerede görmüştüm?" diye sormuştum. "Evet," dedi. "Edirne valisi Hacı Adil Bey'le beraber Dimetoka'ya gelmiştiniz. Biz de Fethi Bey'le gelenleri karşılamaya çıkmıştık. Hacı Adil arabada yanına Fethi Bey'i almalıydı. Enver'le Fethi Bey'in arası açık olduğu için ne olur ne olmaz diye yine sizi aldı." Dona kalmıştım. Tanin muhabiri olarak Edirne'ye gidişim 1913'teydi. İsmi yeni yeni duyulan bir gazeteciydim. Mustafa Kemal Bey'i görmüş fakat kendisiyle fırsat bulup görüşememiştim. 1922'de bunca hadiselerden sonra bana kendimin bile unutmuş olduğumu hatırlatmaktaydı. Hafızası hayuhuy içinde geçen karma karışık ve kalabalık bir gecenin en küçük vakalarını ve konuşmalarını ertesi akşam teferruatıyla anlatabilecek kadar kuvvetliydi. 1937'de hayli uzun süren bir Almanya seyahatinden İstanbul'a dönmüştüm. Sonbahara doğruydu. Henüz Deniz Köşkü'nde oturan Atatürk'ü görmek üzere Florya'ya gidip Yaverler Dairesi'ne uğradım. Baş yaver, "Taraça'da İnönü ile konuşuyor," dedi. "Acelesi yok, akşam misafirlerle beraber görürüm," dedim. Bir aralık baş yaver bir iş için yanına gitti. Dönüşte bana bekleyen kimse olup olmadığını sordu. "İsminizi söyledim, hemen gelsin," dedi. Kalkıp gittim. Başbakanla küçük bir masa önünde oturuyorlardı. İkisinin de pek neşesi yoktu. O vakitler İş Bankası çevreleri hükümetin dar buldukları para politikasından şikayetçiydiler. İnönü'de para değeri üstünde titremekte ve enflasyona doğru yayılmak ihtimallerinden pek ürkmekteydi. Meğer daha önce bu mesele üzerinde sertçe bir konuşma olmuş. Atatürk biraz sıkılmış olmalı ki bahsin kapanması için geldiğimi duyunca beni çağırmıştı. "Çoktan beri buluşamadık. Seyahatiniz nasıl geçti?" dedi. "Almanya'daki davetliler arasındaydım. Birçok yerleri dolaştık. Hitler Almanya'sını yakından tanıdık." "Yahu sana bir sual sorayım. Şaht denilen adam Hitler'e bunca parayı nasıl bulup verebiliyor? Harcadığı milyarların altın karşılığı mı var?" "Vallahi paşam bilirsiniz ben mali işlerden hiç anlamam. Fakat sanıyorum ki Almanlar, mesela Adana sulaması gibi, kendi kendini ödeyecek işler için para karşılığını aradıkları yok. Fakat hiçbir gelir vermeyecek olan anıtlar gibi işler için..." İnönü birden sözümü keserek ve şah hokkabazlığının bizim için mahsurlarından bahsederek hazineyi batağa sürükleyeceğini söyledi. Şaştım. Belki de İnönü para bollaşması fikrini güdenlerle konuştuğunu sanmıştı. Bir müddet sonra misafirler geldiler, sofraya geçtik. İçki aleminde sabahlara kadar kalsa, hafızasının bulandığına pek az rastladığımız Atatürk, henüz ilk kadehi tamamladıktan biraz sonra, 2-3 gece önce masada iki arkadaşı arasında geçen bir vakayı ele alarak bana döndü. "O akşam sen de buradaydın, haklı mıyım değil miyim?" diye sordu. İçim ıstıraptan burkuldu. Kalabalık arasına gelmemiştim. Hem de bir vaka ile geçmiş olan yarım saat öncesi bile hafızasından silinip gitmişti. Nihayet 56 yaşındaydı. Arkadaşlarına karşı sonsuz denilebilecek bir hoşgörülüğü ve düşmanlarına karşı bile en kızdırıcı vakalarda hislerini uzun müddet kapalı tutan sinir hakimiyeti, Atatürk'ün hayran kaldığımız mizaç hususiyetleri arasındaydı. Yakup Kadri, Ruşen Eşref ve ben Çankaya'daki eski köşkünün hemen her akşamki davetlilerindendik. Devrimin heyecanlı ve şevkli günlerinde birçok defalar gün ağarırken evlerimize dönerdik. Atatürk istediği kadar uyumakta serbestti. Fakat biz gündüz de çalışmak zorundaydık. Her akşam değişen misafirlerden biz değişmeyenlere kimseye haber vermeden erkence çıkabilmek müsaadesini vermesini istemiştik. Doğru dedi, siz gidin ama arkanızdan çıkıştığımı işitirseniz ehemmiyet vermeyin. Çünkü herkes sizin gibi yaparsa ben kiminle oturayım? Meclislerine ve sohbetlerine doyum olmadığı için gene de geç saatlere kadar kalırdık. Biz onu bir babadan farksız sayar, bir can arkadaşından farksız severdik. O da bizi genç kardeşleri bile değil, yaş farkı azlığına rağmen oğul gibi tutardı. Eski köşkün yemek odasından bilardolu hole çıkılan kapı yanında bir kanepe vardı. Bir gece yorulmuş, sofradan kalkarak kanepeye uzanmıştım. Bir aralık kapının açıldığını hissettim. Atatürk'tü. Sıçrayıp affedersiniz demeye bile fırsat kalmadığından uyumuşluğa vurdum. El yıkayacağı yer tam karşımdaki merdivenin sahanlığındaydı. Atatürk'ün beni uyandırmamak için ayak ucuna basar gibi yavaşça merdiveni çıktığını hala gözüm yaşararak hatırlarım. Bilhassa 1937'den sonra sinir dengesinin gitgide bozulduğunu görüyorduk. Pek alıngan olmuştu. Devamlı bir boşanma ihtiyacı içinde kıvranan sinirlerini güç tuttuğunu hissederdik. Hele sofra biraz uzadıktan sonra pek dikkatli davranırdık. Ben cigarayı bırakmıştım. Ara sıra pipo içerek avunuyordum. Bir gece geç vakte kadar süren dil bahisleri arasında usulca kalkarak yaverler odasına gittim. Niyetim bir pipo içmekti. Daha tütün kesesini cebimden çıkarmadan bir garson geldi, Paşa Hazretleri sizi istiyorlar dedi. Daha o gitmeden bir ikincisi, bir üçüncüsü koştu. Hemen odaya döndüm, sapsarıydı. Bir hayli söylendiği de belliydi. Yerimi boş gördüğüne sinirlenmişti. Kendinden kaçınılıyor ve kaçılıyor vehmi içinde hiçbir kayıtsızlığa tahammülü kalmamıştı.